Saplantı. Yazan Tarkan Barlas. Seslendiren Orçun Çıtır. Bu öykü yazarın Everest Yayınları'ndan çıkan Huzursuz Ruhlar kitabından alındı.
Bir itirafım olacak. Garip bir saplantım var. Tüm saplantılarımı itiraf etme saplantısı. Anlatınca yaptıklarım normalleşecekmiş gibi geliyor. Ya da her şey düzelecekmiş gibi. Son yıllarda beni avucuna alan saplantının adı metro. Yer altında süzülen trenleriyle, tatlı rutubet kokusu ve sakin istasyonlarıyla metro. Anlatması kolay değil. Metro için neler yaptığımı, nelere katlandığımı, nelerden vazgeçtiğimi. O garip olayı şu ana kadar kimselere anlatmadım. Bu anlatmadımla biten satırı yazdıktan sonra anlatmaktan vazgeçtim. Ama iki gün sonra ondan da vazgeçtim. Dedim ya, saplanıyorum anlatmaya. İlk kez Paris'te görmüştüm onu. İlk görüşte aşka inanır mısınız? Varlık nedeninizi bulmuş gibi olursunuz. Artık onsuz olamayacağınızı o saniyede kavrarsınız. Aşıklar şehri Paris, güneşli bir çarşamba sabahı, efsanevi bir aşka daha ev sahipliği yaptı. Otelden çıkıp uzak bir semti görmeye gidecektik. Metroyla gidelim dediler. Yolculukta zaman değerli, görülecek yer çok. Benim gördüğüm en güzel yer metroydu. Bedenimi ve zihnimi karmaşadan çekip alan, 10 dakikada şehrin uzak köşelerine götürüp bırakan metroya o gün aşık oldum. Gizemli bir tünele ağır ağır akan merdivenlerle inip, 10 dakika sonra tıpatıp aynı tünelden, aynı merdivenlerden bambaşka bir evrene çıkmak, ışınlanmaktı benim için. Büyüleyiciydi, esrarengizdi, çok tatlıydı. Yıllar geçti ilk görüşmemizin üzerinden, hiç unutmadım. Bir gün ummadığım bir anda gazetede çıktı karşıma. Sıcak bir İstanbul akşamında, gün boyu hükmen yenik savaşlar vermişken, yorgunluk kahvemi balkonda yudumlarken, boş boş baktığım gazetede İstanbul metrosu açılıyor başlığını gördüm. Kalp çarpıntısıyla kahveden koca bir yudum aldım. Çok şık bir de fotoğrafı vardı. Dakikalarca baktım o fotoğrafa. Haberi 4 kez okudum. Hayal kurarak, kendimi vererek okudum. İstanbul'a dayanamadığım anlarda kendime atacağım serin tünelleri düşünerek okudum. İstanbul'un araba mezarlığı caddelerine, kağıt üstüne çizilmeden cadde üstüne dikilmiş çirkin binalarına, dev çukurları, tozu ve çamuruyla eski uygarlıklardan beri bitmeyen altyapı çalışmalarına dayanamadığım anlarda tünellere girip rahatlayacaktım. Metro açılır açılmaz koştum. İstasyonlardan birine indim. Heyecandan nefesim kesildi. Her şey aynıydı. Yıllar önce ilk karşılaştığımızda bana nasıl baktıysa yine öyle bakıyordu. Rutubet kokusu, insanlara rağmen sessiz istasyonları, bozuk para atılan içecek makinalarıyla aynıydı. Biraz daha makyajlıydı sadece. Duvarları daha süslü, daha oryantaldi. Metro saplantım işte o gün başladı. Yerin altına indiğimde kendimi Paris'te buluyordum. İstasyonlardan biri onun bir sokağına çıkacak gibiydi. Daha güzel, daha temiz sokaklara. Yapılırken kafa patlatılmış evlerin arasına çıkıp dolaşacak gibiydim. Geçici bir baraka gibi değil, sonsuza dek orada duracak gibi yapılmış eserlerin arasına. Depremde yıkılmayan sözlerin, çökmeyen değerlerin, ufak bir sallantıda dağılıp gitmeyen ilişkilerin arasına çıkacak gibiydim sanki. Birbirine gülümseyen insanların, dükkana girenlere merhaba, nasılsınız diyen satıcıların yaşadığı bir yere. Gerçi bana karşı çok güler yüzlü değildiler ama en azından birbirlerine karşı iyiydiler. Gördüğüm kadarıyla tabii. Yoksa bundan adım gibi eminim diyecek halim yok. Belki de Paris değildi aradığım. Görüntüsü hakkında bir bilgim vardı ama cesaret edip yaldızını hiç kazımamıştım. Belki de sadece iyi makyaj yapmış, renksiz insanların birbirine uzaktan gülümsediği bir yerdi. En kuralcı, en tavırlı, en uzak komşuların yaşadığı bir şehir olabilirdi pekala. Belki orada yaşasaydım, aynı tünelden buraya çıkmak isteyecektim, bilmiyorum. Bir tünelden başka bir şehre çıkacağıma inanacak kadar gerçeklerden kopmamıştım, yanlış anlaşılmasın. Saplantım şuydu, metronun henüz küçücük olmasını, sadece birkaç semte gitmesini, 5 durak sonra durmasını kabullenemiyordum. Metro her yerde olmalıydı. Oturduğum semtten geçmeli, beni alıp uzaklara götürmeliydi. Önceleri fırsat buldukça, yolum düştükçe kullandım metroyu. Sonraları fırsat yaratmaya, özellikle yolumu değiştirmeye, hiç işim olmadığı halde metronun gittiği semtlere gitmeye başladım. İş yerime yakın bir durak vardı. akşamları işten çıkınca keyifli bir yürüyüş yapıyor, ıslık çala çala metro durağının yürüyen merdivenlerine bırakıyordum kendimi. Evime değil, tam tersine gidiyordu metro. Merdivenin son basamaklarında yüzümü okşayan o serinlik, o tatlı koku beni başka bir dünyaya götürüyordu. Yüksek tavanlı istasyonda hiç acele etmeden yürüyordum. Hafifçe yankılanan ayak sesleri, turnike ve jeton şıkırtıları, minik banklarda treni beklerken gülüşen çiftler, gazetelerine göz atan yaşlılar arasında kendimi hep turist gibi hissediyordum. Farklı bir ülkede, nereden gelip nereye gittiklerini bilmediğim insanların arasında dolanıyordum sanki. Ertesi gün işe gitmeyecekmiş gibi rahat, düzenli bir şehrin tadını çıkarıyormuş gibi keyifli. Bir akşam abim aradı. Telefonun öteki ucu sanki yıllar öncesindeydi. "Neden gelmiyorsun be oğlum? Ne güzel pizza söylerdik, müzik dinlerdik. O çok korktuğun filmi izlerdik beraber. Tek başına izleyemiyorsundur sen. Bir akşam çık gel işte." O anda oraya ışınlanmak istedim. İçim yumuşadı. Sızladı sonra. O filmi onunla birlikte, o kanepeye gömülüp izlemek istedim. En korktuğum filmi. "Tamam," dedim ama gidemedim yine. İşler vardı bitirilecek. Yazılacak raporlar, bulunacak fikirler, hesaplanacak faturalar, yazışılacak müşteriler vardı. Ayrıca akşam trafiğinde 1,5 saat sürüyordu ona gitmek. Tek vasıta olsa yine iyi. Otobüsten in, minibüse bin, yağmurda taksi kovala. Keşke metro gitseydi oraya. Zamanla metro ile ilgili tüm haberleri izler oldum. Yapımı süren hatların son durumunu, yeni projeleri, hangi hattın kaç yıl sonra biteceğini, kaç yıl sonra tatmin edici bir metro ağı oluşacağını. Gazete masrafım artmıştı. Şehir haberleri için hiç almadığım gazeteleri de alıyordum artık. Her sabah kahvemin yanında yutuyordum onları. Hızla tarıyor, metro kelimesini yiyecekmiş gibi yakalamaya çalışıyordum. Gazeteler bitince belediyenin internet sayfasında 10 dakikalık bir gezinti yapıyordum. Son telefon konuşmamızdan 2 ay sonra abimle rastlaştık nüfus müdürlüğünde. Kalabalık, boğucu bir odada aynı defterin başında bekleşiyorduk. Etrafa bakmaktan birbirimizi göremedik önce. Sonra şaşırdık, öpüştük. Bir şeyler söyledik ama tam olarak hatırlayamıyorum. Tozlu, kalın bir defterin aynı sayfasında yan yanaydık. Birisi bizi çevirmeden alelacele konuşmaya çalıştık.
"Vay, ne haber abi?"
"Yok, özel bir sıkıntı yok. Gelsene bir ara bize." "Nasıl gidiyor cam boyama işi?" falan dedik. Sonra sayfanın üzerinde gezindik biraz. Eski kelimelerin üzerinden atladık. Eski mahallelerin, sokakların arasından geçtik. İçerilere girmedik pek. Annemin sokağının başında durduk biraz. "Girelim mi?" dedim ben. Evrak memurunun parmağı girdi araya, kapandı yol. İmza işi vardı, damga vardı, sırada bekleyenler vardı. İndik sayfanın üzerinden. Tam sokağın başına kadar gelmiştik oysa. Şimdi kalkıp gidelim desen saatler sürer. Çocuklara da söz vermiştim akşam için. Akşamları işten sonra çıktığım metro gezileri sıklaştıkça karımla yaptığım tartışmalar da sıklaştı. Eve geç gelişimin bir açıklaması olmalıydı. Bir keresinde karım okşar gibi yapıp gömleğimi kokladı. Kadın parfümü alamadı. Sonra öper gibi yapıp nefesimi kokladı. Alkol kokusu da alamadı. Her seferinde yeni bir hikaye uydurmak zordu. Uzun vadeli bir yalan bulmalıydım. Bulamadım, gerçeği söyledim. İnanır gibi yapıp çantamı karıştırdı, hiçbir şey bulamadı. Yılmadı, kafamı karıştırdı. Belki bir ipucuna rastlarım diye her yerimi darmadağın etti, bıraktı. Birkaç ay sonra bağımlılığımın yol açtığı şaşırtıcı bir olay bana inanmasını sağladı. Sağladı sağlamasına da karımın bana inanması aramızdaki sorunu çözmedi. Oraya sonra geliriz. Önce şu olayı bir anlatayım. Akşam gezintilerim evde sorun olmaya başlayınca öğle yemeklerinden vazgeçtim, öğle gezintilerine başladım. Saat 12 ile 1 arası toz oluyordum. Şirkettekilere uydurduğum yalanları çeşitlendirmeye çalışıyordum ama yalanın bile yenisini bulmak zordu. Faturayı ödemem lazım. Kuzenimle buluşacağım. Dişçiye gidiyorum. Bir keresinde yemeğe çıkalım dedi bir arkadaş. Yeniydi iş yerinde. Kendini eskitecek birini arıyordu. Ben eskiydim ama ondan çok da farklı değildim aslında. Kendi sesime hasret kaldığım zamanlar olurdu masamda. Sırf o yüzden şirketin çay ocağına giderdim bazen. Bu bardağı alıyorum Orhan abi.
Al al.
Yeni demledin galiba.
Evet. Ha, bir de değiştirdim artık çayı. Bu başka marka. Daha iyi bu.
İyi yapmışsın valla. Böyle biterdi. Sonra bir bardak kokulu ve gereksiz çayla dönerdim masama. Yeni arkadaş öğle yemeğine birlikte çıkma teklifinde ısrarcı olmak üzereydi ki dolaba uzanıp askısıyla birlikte çıkardığım ceketi görüp vazgeçti. Kuru temizlemeciye gideceğime kefil olan bu ceket, önemli bir iş başarmanın gururuyla omuzlarını dikleştirdi. Elimde askılı bir ceketle metro istasyonunda dolaşıp oksijen aldım biraz. Bir trene atladım. 5 durak gittim, geri döndüm. Hepsi o kadardı. Uzunmuş gibi gelsin diye önce 3 durak gittim, indim. Aktarma yapar gibi bir sonraki trene binip 2 durak daha gittim. Hafiflemiş, yemyeşil bir yaprak olarak dönmüştüm iş yerime. Kapıdan girerken tüm suyum çekildi. Masamın başındaki küçük koltuğa döne döne sarı sarı düştüm. Yeni arkadaş akşama doğru başka bir şey önerdi. İşten sonra şu Japon filmine gideceğim bir arkadaşla. Güzelmiş diye duydum. Gelsene işin yoksa. Ya tam da şey var akşam, kızın dersi vardı biraz. Boş ver abi o zaman, o daha önemli. Asıl haftaya çok baba bir film geliyor, ona gideriz. Aslında annesi de yardım edebilir, olabilir de yani. Sen bilirsin abi, bayağı da sıkı film. Neyse ya, bu şimdi tutturur baba diye. Haftaya gideriz. Hangi baba filmi diyorsun sen? Bu konuşma sırasında iş yerindeki eski arkadaşların bize kulak kabarttığını hatırlıyorum. Bir yere gitme ihtimalimin doğar gibi oluşuna şaşırmışlardı. Sonunda vazgeçtiğimi duyup tekrar yerlerine dönmüştü kulakları. Her şeyin normale dönüşü hepimizi rahatlatmıştı kısa bir süre için. Arkadaşlarımla da arama girdi metro. Keşke gerçekten girseydi. Gider gelirdik. Birkaç ay sonra işler daha da büyüdü. Öğle paydoslarının dışında, hatta önemli bir toplantı öncesi bile ortadan kaybolmaya başladım. Şirkette beni arıyorlar, yer altında olduğum için cep telefonuma bile ulaşamıyorlardı. İşte o kaçamaklardan birinde istasyonda gezinirken bir adam gördüm. Orta yaşlı, siyah gömlekli, sert bakışlı, dinç bir adam. Bankta oturmuş gazetesine göz atıyordu. Ara sıra çevresine bakıp ayağa kalkıyordu. Bekler gibiydi. Ama iki kez tren gelmiş, kapılarını davetkar ve zarif bir şekilde açmış, adam oralı olmamıştı. Zamanım çok kısıtlı olduğundan ben de binmedim trene. Sadece dolaştım, kokladım, tatlı rutubet kokusunu içime çektim, rahat rahat yolculuk yapan insanları izledim, rahatladım. Metro insanları otobüs insanlarından çok farklıdır. İtiş kakış bilmez, bağırış çağırış konuşmazlar, sakindirler, terlemezler, hatta çoğu gülümser. Birazdan istedikleri yere rahatça ulaşacaklarını bilirler çünkü. Kime gideceklerse hemen gideceklerdir. Ne konuşacaklarsa birkaç dakika içinde konuşacaklardır. O yüzden içleri rahattır. Anırarak gülmez, yüksek sesle tartışmazlar. Metroda her şey yankılanır zaten. Havaya savurduğun her terbiyesizlik dönüp kendi kafana düşer. Neyse, konuya dönelim. Aynı adamı 2-3 kez aynı istasyonda aynı siyah gömleğiyle aynı şeyleri yaparken gördüm. Onu izlemek de artık gezintilerimin bir parçası olmuştu. Her gün gelip önce bir tur atıyordum. Yürürken ferahlıyor, gevşiyor, sonra o adamı tuhaf, donuk bir yüzle orada beklerken görüp geriliyordum. Adam yine bekler gibi görünüyor ama tren gelip kapılarını açınca binmiyordu. Bir öğle vakti yine korka korka bu ağır görüntüyü izlemeye gidiyordum ki uzun zamandır görmediğim iki çocukluk arkadaşımın zoruyla, darılma ve ölümü gör tehditleriyle yemeğe çıktım.
Nasıl gidiyor işler?
İyidir, fena değil. Senin?
Aynı ya, nasıl olsun? İyi oldu böyle be.
Ya, buluşalım böyle ara sıra. Ara sıra yemeğe çıkmaya karar vererek dağıldık. Fikret'in küçük oğlunun matematikte başarısız oluşu üzerinde çok duramadık. Fikret de duramadı. Hızla kaydı ve aniden önüne çıkan Avrupa Birliği sohbetine tosladı. Sanki öbür konuya tekrar girip bizi sıkmak istemez gibiydi. Belki de kendi canı sıkılacak diye istemedi, bilmiyorum. Bunu dert ettiğini söyleseydi, belki de arkasından ''Karım hala alet çantasının yeri değişti diye o kadar bağırdım sanıyor.'' demesi gerekecekti. Yemeğe gelmiştik alt tarafı. Bir kadeh şarap söyledi garsona. Öbürlerini söyletecek kadar zorlamak densizlik olur diye düşündük biz de. Bir akşam balkonda kahvem gerçekten az şekerli mi diye düşünürken telefon çaldı. Düşünmekten böylece sıyrılıp gazeteme döndüm. Karım telefona bakmam için odadan bağırıyordu. Hiç unutmuyorum. O sırada gazetede belediyenin yeni yıl bütçesini okuyordum. En heyecanlı yerinde olduğum için sandalyemden kıpırdayamadım. Bütçeden ulaşıma ayrılan payın kaç lira olduğunu, Bunun ne kadarının raylı sistemlere gideceğini bulmaya çalışıyordum. Ayrıntılı bir bütçe tablosu yoktu gazetede. Belediyenin internet sitesine girmek üzere yerimden kalkmıştım ki balkona kaşları çatık giren karım elindeki telefonu uzattı. "İşten arkadaşınmış," dedi. Telefonu kulağıma dayadığımda buz gibi bir ses duydum. "Merhaba." Kim olduğunu sordum ama o bildiği gibi konuşmaya devam etti. "Yardımcı olmamı ister misin?" Daha ben ağzımı açamadan kapattı telefonu. Şirketten kimse benimle bu denli yüz göz olmazdı. Sıradan bir telefon sapığı da olamazdı. Karıma adımı söylemişti. Korka korka düşündüm. O adam geldi aklıma. Siyah gömlekli, sert bakışlı metro adamı. Bana arkadaşlarımdan çok daha uzak olan bu adam şimdi daha yakındı. Adımı ve telefonumu nasıl bulduğunu düşünerek çıkaramayacağımı biliyordum.
Düşünmedim o yüzden.
Ertesi gün nasıl olsa karşılaşacaktık.
İnternette dolaştım, yıllık bütçeyi öğrendim, rahatladım, karımı öptüm, hayal kurdum, bir şeylere umut bağladım ve başucu kitabımın 3. sayfasında uyudum. Bu saydıklarımın son 4'ünü her gece yaparım.
Ertesi gün öğle saatlerinde yine metrodaydım. O da oradaydı. Bana baktı, yaklaştı ve fısıldadı. "Neyi bekliyorsun ki?"
"Metroyu izliyorum. Hoşuma gidiyor."
"Sen? Bunun nereye kadar gittiğini biliyor musun?" Merakımı kaşıyan bu soruyu hiç beklemiyordum. Kafamın içine okur gibiydi. Bir an saplantılarımızın aynı olduğunu düşündüm. Çoğalıyor olabilir miydik? Ağzını arayarak yanıtladım. "Sadece 5 durak. Sence de az değil mi?" Bunun üzerine adam nabzımı durduran bir soru daha sordu. "Daha uzağa da gidiyor. Görmek ister misin?" Heyecandan hemen yanıtlayamadım adamı. Konuşmanın seyri düşlere yönelmişti çünkü. Tabii ki isterim." Siyah gömlekli adamla birlikte ilk gelen trene bindik. Hiç konuşmuyor, sadece bekliyordu. Son durağa geldik. Herkes inmeye başladı. Adam hiç kıpırdamıyor, dosdoğru yüzüme bakıyordu. Bakışlarıyla ve kafasıyla bana da aynı şeyi yapmamı önerdi. Emretti de diyebiliriz. Herkes treni terk etti. O kaldı. Sonra Batman'ın yanına gitti ve bir sürede orada kaldı. Bir anons duyuldu istasyonda.
"Tren kullanım dışıdır. Yeni binecek yolcularımızın bir sonraki treni beklemeleri rica olunur."
Koca trende sadece ikimiz kaldık. Üçümüz de diyebiliriz. Ben, o ve Batman. Siyah gömlekli adam geri geldi. Tren ağır ağır hareket etti ve ben ağzım bir karış açık ilk kez son durağın ötesine geçtim. Mutluydum, heyecanlıydım. Sınırlarım yıkılmıştı, sinirlerim düzelmişti. Yepyeni bir tünelin içinde hızla ilerlemeye başladık. Metro beni her istediğim yere götürmeye hazır gibiydi. Evime, arkadaşlarıma, abime, herkese. Düşüncelerim de trenle birlikte akmaya başlamıştı. Korktum birden. Nasıl bir oyunun içinde olduğumu, başıma neler geleceğini kestirmeye çalıştım. Sonra olan bitenleri ya da olacak bitecekleri bir kenara bıraktım. Şu an nerede olduğum hepsinden önemliydi. Başıma gelen hiçbir şey son durağa geçtiğim gerçeğini değiştiremezdi. Bir yere yaklaşır gibi yavaşladık. Genişledi karanlık. Çalışan işçiler gördüm. Tünel kazan dev matkaplar, eller gördüm. Gazetede okuduğum yeni metro hatlarından biriydi bu. Çalışma devam ediyordu. Yol şimdilik buraya kadardı. Ama gidecekti. Beni alıp daha uzaklara götürecekti elbet. Kapıları açıp işçilere bağırmak istiyordum. "Ne zaman bitecek? Ne zaman?" diye bağırmak. Annemin sokağına ulaşmasına daha ne kadar var? "Kusura bakmayın arkadaşlar, size karşı da biraz sert oldu. Biliyorum, siz de ne söylenirse onu yapıyorsunuz." "Niye peki? Niye sadece söyleneni yapıyorsunuz? Daha fazlasını yapın kardeşim. Ne güzel iş çıkışlarında anneme gidip çay içip dönerdim. Bazen de abimlere geçerdim oradan. Ya da abimle orada buluşurduk. Fena mı olurdu?" Tren gerisin geri döndü. Yeni yolcular aldı. Hepimizi 5 durak öteye götürdü. İnsanlar kalabalığa karıştı. Ben iş yeri durağında indim. İstasyonda yürürken bayılmışım. Cebimden kartvizitim çıkmış. Bir de telefonum. İş yerimi aramışlar. Sonra da karımı. Karım bana inanmış. İş yerimdekiler inanamamış. Ertesi günü evde yatak istirahati ve şefkat tedavisiyle geçirdim. Tavuk suyuna çorbamı içerken kitaplıktaki video kasete takıldı gözüm. Abimi aradım. "Yarın akşam sizdeyiz," dedim. Akşam trafiğinde 1,5 saat sürdü gitmek. Pizza yedik. Fazla konuşmadık. Çocukların oynayışını seyrettik biraz. Yan yana oturduk. Çocuklar birbirlerini duyamıyormuş gibi bağıra çağıra konuşuyorlar.
Biz de nasıl olsa birbirimizi duyamazmışız gibi susuyorduk. Çaylar içildi. Sonra video kaseti uzattım abime. Yıllar önce annemle piknikteyken çekilmiş filmi izledik. Hasır sepetli, kareli örtülü, bol gülüşlü bir piknik. Yumurtalar 4 dakika haşlanmış. Mekan sadece küçük bir yeşillikten ibaret. Çevresi yok. Papatyalı, ağaç kokulu bir yamaç. Sanki bugün yeryüzünden silinmiş bir kara parçası. İstanbul'un her köşesi aransa, o sihirli arazi bir daha bulunamazmış gibi geliyor. Kanepeye gömüldüm izlerken. "Anneme gidelim bir ara," dedim.
"Bayramda gideceğiz zaten. İki kere gitmeyelim," dedi abim. "Her zaman bekler de bayramda daha fazla bekler biliyorsun," dedi.
"Çiçek götürecek misin yine?"
"Yok. Sulamıyor oradaki adam. Solup gidiyorlar hemen. Boşuna para veriyoruz o herife de."
Son çaylar içildi. "Artık kalkalım," dendi.
"E oturuyorduk ne güzel,"
dendi. Kalkıldı. Gece çökünce yolda açılmıştır. Hızlı hızlı gidecektik artık.
Tarkan Barlas'ın Saplantı öyküsünü Orçun Çıtır seslendirdi.